Ayrım 29.
Madame de Renal'in de güzel gözleri vardı diye düşündü. Hatta bunu herkes de kabul ederdi. Fakat bunlar bambaşka. Adının Mademoiselle Mathilde olduğunu işiten Julien'in, bu gözlerdeki parlaklığın genç kızın aklına geliveren bir nükteden olduğunu anlayacak kadar tecrübesi yoktu. Madame de Renal'in gözlerinin parıltısı, ya bir ihtirasın ateşinden ya da kötü bir hareketi anlattıkları zaman duyduğu isyandandı. Yemeğin sonuna doğru Julien, Mademoiselle de la Mole'ün gözlerinin güzelliğini ifade edecek kelimeyi buldu. ''Bunlar ışıldayan gözler'' dedi. Genç kız annesine de çok benziyordu. Markiz, Julien'in sinirine dokunduğu için kızına da bakmaz oldu. Tersine Kont Norbert ona her bakımdan hoş görünüyordu. Julien onun cana yakınlığına o kadar kapılmıştı ki kendisinden daha soylu ve daha zengin olduğu için onu kıskanmak aklına bile gelmedi. Julien'e Marki'nin canı sıkılıyor gibi geldi. İkinci servis sırasında Marki oğluna Norbert dedi, Monsieur Julien Sorel'e yakınlık göstermeni rica edeceğim. Bugünden itibaren genel kurmayımda ona da bir yer verdim. Şayet bu Sella mümkün olursa kendisini olgun bir insan yapacağım. Dipnot Marki de la Mole burada kelime oyunuyla nükte yapıyor. Julien'in Sella'yı 2 L ile Sella şeklinde yazmasına telmihte bulunuyor. Sella bu demek olduğuna göre cümlenin anlamı bu mümkün olursa demektir. Masa komşusuna dönerek de yeni sekreterim dedi Sella'yı 2 L ile yazıyor. Herkes Julien'e baktı. Yeni sekreter Norbert'e doğru biraz fazla kaçan bir baş hareketi yaptı. Fakat genel olarak bakışından memnun kalındı. Herhalde Marki, Julien'in neler okuduğundan söz etmiş olacak ki, davetlilerden biri ona Horatius hakkında bir şeyler sordu. Julien içinden, Besançon piskoposunun yanında Horatius'tan bahsettiğim için başarıya ulaştım. Anlaşılan Horatius'tan başkasını tanımıyorlar dedi. Bu andan itibaren kendine hakim oldu. Bu iş ona kolay geldi, zira o sırada Mademoiselle de la Mole bir kadın diye bakmamaya karar vermişti. Genç kız manastırdan beri erkekleri hor görüyor ve onların etkisi altında kalmamaya dikkat ediyordu. Hele yemek odası daha az görkemli bir biçimde döşenmiş olsaydı daha soğukkanlılıkla hareket edebilecekti. Onu hala etkileyen Horatius'tan söz ederken konuştuğu kimseyi gördüğü her biri 8 ayak yüksekliğinde 2 aynaydı. Bir taşralıya göre cümleleri pek o kadar uzun değildi. Güzel gözleri vardı. Bir soruya cevap verdiği zamanlar ürkek ve hoş bir çekingenlik onların parlaklığını arttırıyordu. Beğenildi. Böyle bir sınav sofrada esen ciddi havaya biraz ilgi kattı. Markiz bir işaretle yanındakini Julien'i iyice sorguya çekmesi için kışkırttı. Acaba bir şeyler bilecek mi diye düşündü. Julien yeni fikirler ortaya atarak cevap verdi ve her ne kadar nükteci olmadıysa da, zira Paris'te konuşulan dilin özelliklerini bilmeden bu mümkün değildir, yersiz ve hoş olmayan bir biçimde ortaya atılmalarına rağmen yeni fikirler bulacak kadar sıkılganlığından kurtulabildi ve herkes de onun mükemmel Latince bildiğini gördü. Julien'i sorguya çeken Akademi des Inscriptions üyelerinden olmasına rağmen rastlantı sonucu Latince bilen bir adamcağızdı. Julien'in pek iyi bir hümanist olduğunu anladı, onu utandırmak tehlikesi giderilince de karşısındakini zor duruma sokmaya çalıştı. Sonunda tartışmanın hararetiyle Julien yemek odasının görkemli eşyasını unutabildi ve Latin şairler hakkında muhatabının hiçbir yerde rastlamadığı fikirler söyledi. Adam dürüst olduğu için bu düşüncelerinden ötürü sekreteri tebrik etti. Allah'tan olacak Horatius'un zengin mi yoksa fakir mi olduğu sorunu üzerinde bir tartışma açıldı. La Fontaine ve Molière dostu Chapelle gibi, hoş, zevkine düşkün ve kaygısız bir insan mı? Yoksa Lord Byron'u itham eden Saudi gibi, saraya muntazaman devam eden ve kralın doğum günü onuruna şiirler yazan zavallı maaşlı bir şair mi? Augustus ve 4. George çağlarındaki toplumdan söz edildi. Her iki çağda da aristokrasi egemen durumdaydı, fakat Roma'da basit bir şövalye olan Mesen, onun kudretini yıkmış, İngiltere'de ise aristokrasi 4. George'u bir Venedik dükası düzeyine indirmişti. Bu tartışma Marki'yi can sıkıntısıyla gömüldüğü uyuşukluktan sıyırdı. Julien ilk kez duyduğu Saudi, Lord Byron, 4. George gibi modern isimlerden hiçbir şey anlamıyordu. Fakat herkes şunu kabul etti ki Horatius'un, Marshall'in, Tacitus'un ve benzerlerinin kitaplarından çıkarılabilecek Roma'yı ilgilendiren sorunlar söz konusu olunca Julien itiraz kabul etmez biçimde bilgiliydi. Julien hiç tereddüt etmeden Besanson piskoposuyla yaptığı birkaç ters tartışmada öğrendiği şeyleri ortaya döktü. Bunlar da hoşa gitmek açısından Julien'in diğer sözlerinden aşağı kalmadılar. Şiir konusu bıkkınlık verince kocasını eğlendiren her şeye hayran olmayı görev sayan Markiz nihayet Julien'e bakmaya tenezzül etti. Yanında oturan akademi üyesi ona, "Bu rahip elbisesinin altında belki de bilgili bir insan var," dedi. Bu sözlerin bir kısmı Julien'in kulağına kadar geldi. Basma kalıp cümleler ev sahibesinin karakterine pek uygundu. Markiz Julien hakkındaki bu yargıyı kabul etti ve akademi üyesini yemeğe davet ettiğine memnun oldu. Markiz, Monsieur de la Mole'ü eğlendirdiğini sanıyordu. 3. Bölüm. İlk Adımlar. Görkemli ışıklara bürünmüş ve binlerce insanla dolu bu vadi, gözlerimi kamaştırıyor. Hiçbiri beni tanımıyor. Hepsi de benden üstün. Aklım başımdan gidiyor. Poemi della Reina. Ertesi gün çok erkenden Julien kütüphanede oturmuş mektup yazarken, kütüphanenin içinden açılan gizli bir kapıdan Matilde içeri girdi. Julien bu kapı neyle gizlenmiş diye şaşırmış bir halde bakarken, Mademoiselle de la Mole de kendi hesabına Julien'in burada olmasından pek hayrete düşmüş ve canı sıkılmış gibiydi. İncecik örgülü saçlarıyla Julien onda biraz sert, hırçın ve erkekçe bir davranış sezdi. Mademoiselle de la Mole gizliden gizliye babasının orada bulunmadığı zamanlar kütüphaneden kitap aşırırdı. Julien'in orada olduğunu görünce buraya kadar boşuna zahmet ettiğini anladı. Voltaire'in Prenses de Babylon adlı eserinin ikinci cildini almaya geldiğini düşündükçe kızgınlığı bir kat daha artıyordu. Doğrusu Sacré-Cœur'ün şaheseri sayılabilecek, monarşik ve dinsel bir terbiye ile tam uyuşabilecek bir kitap. Bu zavallı kız daha 19 yaşında olduğu halde bir romana ilgi duyabilmek için fikir oyunlarına ihtiyaç duyuyordu. Saat 3'e doğru Comte Norbert kütüphanede göründü. Akşam üzeri konuşacağı bir konu üzerinde bilgi edinmek için bir gazeteyi karıştırmaya gelmişti. Varlığını dahi unuttuğu Julien'e ata binmeyi önerdi. "Babam bize yemek vaktine kadar izin veriyor." Julien bu bizden ne kastedildiğini anladı ve genç soyluya karşı içinden sevgi duydu. "Aman Monsieur le Comte," dedi. "Şayet 80 ayak yüksekliğinde bir ağacı keselim, yontalım ve ondan kereste çıkaralım deseydiniz, işin içinden çıkabileceğimi tereddütsüz söyleyebilirdim. Fakat ata binmek, böyle bir olay hayatımda başıma 6 kez ya geldi ya gelmedi." "İyi ya bu da 7. olur," diye Norbert cevap verdi. İşin aslına bakılırsa Julien, Verrier'e kralın girişini hatırlayarak iyi ata bindiği inancındaydı. Fakat Bolon ormanından dönerlerken, Bak sokağının tam ortasında bir arabadan kaçayım derken attan yuvarlandı ve üstü başı çamur içinde kaldı. İki kat elbisesi olduğuna şükretti. Yemek sırasında onunla konuşmak isteyen Marki, gezintilerinin nasıl geçtiğini sordu. Norbert ayrıntılara girmeden kestirme cevap verdi. Julien, "Monsieur le Comte bana karşı pek âli cenap davranıyor," dedi. "Çok teşekkür ederim. Bu ilginin değerini iyice takdir ediyorum. En güzel ve en uysal atı bana hazırlamaları için emretti. Fakat nihayet beni tutup da atın üzerine de bağlayamazdı ya. İşte bu tedbirde kusur ettiği için ben de köprünün yakınındaki o uzun yolun tam ortasında yere yuvarlandım. Mademoiselle Mathilde güldüğünü boşuna belli etmemeye çalıştı. Sonra kaza hakkında etraflı bilgi istedi. Julien çok sade bir biçimde cevap verdi. Kendi de farkında olmadan etrafa hoş göründü. Marquis akademi üyesine dönerek, "Bu küçük rahipten çok umutluyum," dedi. "Düşünün, hangi taşralı bu durumda böyle hareket eder? Hiç görülmemiş, belki de hiç görülmeyecek şey. Üstelik bir de başına gelen şeyleri kadınların önünde anlatıyor." Julien'in attan düşüşünü anlatması herkesin o kadar hoşuna gitmişti ki, yemeğin sonuna doğru konuşma yönünü değiştirip başka konulara atlayınca, Mademoiselle Mathilde hala kardeşinden olay hakkında bilgi istiyordu. Bu soruların uzayıp gitmesinden ve bakışlarının birkaç kez karşılaşmasından cesaret bulan Julien, kendisine soru sorulmuş olmamasına rağmen izahat verdi ve nihayet üçü de bir ormanın kuytu köşesinde karşılaşan üç köylü genç gibi katıla katıla güldüler. Ertesi gün Julien iki din bilgisi dersinde bulundu, sonra da konağa dönüp 20 tane kadar mektup yazdı. Kütüphanede yanı başında büyük bir özenle giyinmiş genç bir adam oturuyordu. Fakat halinde bir meymenetsizlik ve yüzünde kıskançlık vardı. Marquis içeri girdi. Yeni gelene sert bir sesle, "Monsieur Tambo, burada ne işiniz var?" dedi. Genç adam yaltaklanarak gülümsedi ve "Sanıyorum ki," dedi. "Hayır monsieur, hiçbir şey sanmıyorsunuz. Bu bir girişimdir fakat sonuçsuz kalacak bir girişim." Genç Tambo hiddetle yerinden kalktı ve çıkıp gitti. Bu delikanlı, Madame de la Mole'ün ahbabı olan bir akademi üyesinin yeğeniydi. Edebiyatçı olmak sevdasındaydı. Akademi üyesi, Marquis'in onu yanına sekreter alacağına dair Marquis'den teminat almıştı. Ayrı bir odada çalışan Tambo, Julien'in gözde olduğunu görünce kendisinin açıkta kalmasından korkmuş ve sabah erkenden yazı takımını kütüphaneye nakletmişti. Saat 4'e doğru Julien biraz duraksamadan sonra cesaretini toplayıp Kont Norbert'i bulmaya gitti. Kont ata binmeye hazırlanıyordu. Çok terbiyeli olduğu için bir şey söyleyemedi ama güç durumda kaldı. Julien'e, "Herhalde bu yakınlarda binicilik derslerine devam edeceksinizdir," dedi ve "birkaç hafta sonra sizinle ata binmek benim için büyük bir zevk olacak. Bana yaptığınız iyiliklerden ötürü size teşekkür etmeye gelmiştim." Sonra ciddi bir tavırla devam etti. "Emin olun ki size karşı ne kadar borçlu olduğumu takdir ediyorum. Şayet atınız dünkü beceriksizliğim sırasında yaralanmadıysa ve şu anda ona binecek kimse yoksa bu sabah onu ben almak istiyordum." "Vallahi azizim Sorel, siz bilirsiniz günahı boynunuza. İhtiyatın emrettiği bütün öğütleri size vermiş olduğumu farz edin. Zira böyle şeylerle kaybedilecek zamanımız yok. Saat 4'e geliyor. Düşmemek için ne yapmak gerek?" "Birçok şeyler," diye Norbert kahkahalarla gülerek cevap verdi. "Örneğin vücudu dik tutmak." Julien atını sürdü. 16. Louis meydanına geldiler. Norbert, "Ah korkusuz genç," dedi. "Burada pek çok araba var. Üstelik de hep ihtiyatsız kimseler tarafından sürülüyorlar. Tanrı korusun, yere bir düşecek olsanız üzerinizden geçip giderler. Dizginlere asılıp atlarının ağzını berelemek istemezler." Belki 20 kez Norbert ha düştü ha düşecek diye Julien'e baktı. Nihayet gezinti kazasız belasız sona erdi. Konağa girdiklerinde genç kont kız kardeşine, "İşte," dedi, "size gözü pek bir atlıyı takdim ediyorum." Yemek sırasında masanın ta öbür ucunda oturan babasına Julien'in korkusuzluğunu övdü. Ata binişinde övülecek tek şey buydu. Genç kont sabahleyin atları tedavi eden seyislerin Julien'in yuvarlanmasını bahane ederek hakaret ettiklerini, kendi aralarında onunla alay ettiklerini duymuştu. Bütün bu iyilik ve özene karşın Julien bu ailenin içinde kendisini tamamıyla yalnız hissediyordu. Bütün adetler ona garip geliyor, hiçbirini de beceremiyordu. Devirdiği çamlar yüzünden uşaklara eğlence konusu olmuştu. Rahip Pirar görevine dönmüştü. Eğer Julien dayanıksız bir gençse varsın mahvolsun. Yok öyle değil de sağlam yürekli bir insansa bu işin içinden tek başına sıyrılsın diye düşünüyordu. 4. Bölüm La Mole Konağı. İşi ne burada? Hoşlanıyor mu? Yoksa hoşa gittiğini mi sanıyor? Ronsard. Julien nasıl La Mole Konağı'nın kibar salonunda olup bitenleri garip görüyorsa, bu zayıf ve siyahlar giyinmiş genç adama bakmaya tenezzül edenler de onu garip buluyorlardı. Madame de La Mole kocasına seçkin bazı kişilerin yemeğe davetli oldukları akşamlar Julien'i uzaklaştırmayı teklif etti. Marquis, bu denemeyi sonuna dek götürmek istiyorum diye cevap verdi. Rahip Pirar, yanımıza aldığımız gencin onurunu kırmakla hata ettiğimizi söylüyor. İnsan ancak dayanıklı şeyleri destek edinebilir ila. Julien'e gelince tek kusuru buraya yabancı oluşu. Zaten ağzı var dili yok, bir sağır dilsizden farkı yok gibi. Julien ise durumu iyice idare edebilmek için buraya devam edenlerin adlarını ve ne biçim insanlar olduklarına dair bazı şeyleri bir kağıda yazmam gerek diye düşünüyordu. Belki Marquis'in aklına esmiştir de onu himayesine almıştır diyerekten onun etrafında dönen evin müdavimlerinden 5-6 kişinin adını başa yazdı. Bunlar oldukça anlamsız zavallı kişilerdi. Fakat bugünün aristokrat şatolarında rastlanan bu sınıftan insanların lehine olarak şunu da eklemek gerekir ki herkese karşı anlamsız bir tavır takınmazlardı. Örneğin aralarından biri Marquis'in hakaretlerine katlanır da Madame de La Mole'ün bir tek ağır sözünü kendine yediremezdi. Ev sahiplerinin karakterlerinin özünü oluşturan özellik aşırı derecede bir gurur ve can sıkıntısıydı. Sıkıntılarını gidermek için sağa sola hakaret etmeye o kadar alışmışlardı ki gerçek dost edinmelerini kendileri bile olanaksız görüyorlardı. Fakat yağmurlu günler ve içlerini korkunç bir can sıkıntısının kapladığı zamanlar, ki bunlar oldukça nadirdir, dışta tutulursa denilebilir ki her zaman son derece terbiyeliydiler. Eğer Julien'e birer baba muamelesi yapan bu 5-6 dal kavuk La Mole konağına uğramayacak olsalardı, muhakkak ki Markiz'in zamanının çoğu korkunç bir yalnızlık içinde geçecekti. Bu gözden düşmüş olmanın belirtisidir. Marquis karısına karşı dürüsttü. Salonunda yüksek tabakadan kişilerin bulunmasına dikkat ederdi. Fakat bu kişileri senato üyelerinden seçmezdi. Yine meslektaşları ne onun dostu olacak kadar soylu, ne de gönül eğlencesi olacak kadar hoştular. Ancak daha sonralarıdır ki Julien bu sırların farkına varabildi. Burjuvaların evlerinde konuşma konusu olan günün politikası, Marquis'in düzeyinde olan insanların evinde ancak konuşulacak başka hiçbir şey olmadığı zaman ele alınırdı. Bugün de şu can sıkıcı 19. yüzyılda eğlenmek ihtiyacı insanlara o kadar hakimdir ki, Marquis salonu terk ettiği anda herkes bir an önce oradan uzaklaşırdı. Tanrı, rahipler, kral, gelenekle alay etmemek ve Beranger, muhalif gazeteler, Voltaire, Rousseau ve samimi bir konuşmaya olanak sağlayan her şeyi kötülemek ve politika kelimesini ağzına almamak koşuluyla serbestçe her sorun üzerinde düşündüklerini söylemek mümkündü. Ne 100.000 liralık gelir ne de bir madalya bu salon koşulunu hiçe sayamazdı. En ufak cüretli bir düşünce kabalık diye nitelenirdi. Davranıştaki terbiyeye, kusursuz kibarlığa, hoş görünmek isteğine rağmen her yüzde sıkıntının izleri görülürdü. Toplum kuralları gereği oraya gelen delikanlılar, kuşkulu bir düşünceyi açığa vurmak ya da iyi gözle bakılmayan bir kitabı okuduklarını hissettirmek korkusuyla, Rossini ve hava hakkında bir iki zarif söz sarf ettikten sonra susmaya mecbur olurlardı. Julien baktı ki bütün konuşmayı yönetenler Monsieur de La Mole'ün sürgün sırasında tanıdığı 2 Vicomte'la 5 Baron'dan ibarettir. Bu beylerin 6-8 bin liralık gelirleri vardı. 4'ü Quotidien gazetesinin, 3'ü de Gazette de France'ın tarafını tutuyorlardı. Aralarından biri her gün saray hakkında anlatılacak bir fıkra bulur ve fevkalade kelimesini ağzından düşürmezdi. Julien onun göğsünde 5 nişan olduğuna dikkat etti. Diğerlerinde genellikle 3'er tane vardı. Buna karşılık yan odada üniformalı 10 uşak hazır bulunur ve bütün gece boyunca her çeyrek saatte bir ya dondurma ya da çay verilir. Gece yarısına doğru da şampanya ikram edilirdi. Bu son nokta Julien'in bazen geç vakte kadar kalmasını sağlayan nedenlerden biriydi. Zaten fevkalade yaldızlarla süslü bu salonda geçen konuşmaların ciddiye alınabileceğine inanamıyordu. Bazen acaba kendi sözleriyle kendileri de alay etmiyorlar mı diye onlara dikkatle bakıyordu. Hayır diye düşünüyordu, hayır. Eserini ezbere bildiğim Monsieur de Maistre bunların kat kat alasını söylemiştir ama yine de insanın canını sıkmaktan kurtulamamıştır. Bu manevi zehirlenmenin farkında olan sadece Julien değildi. Bir kısmı üst üste dondurma yiyerek, bir kısmı da gecenin geri kalan bölümünde La Mole konağından geliyorum, orada Rusya'nın filan şeyi yaptığını öğrendim diyebilmek düşüncesiyle teselli buluyorlardı. Julien, Markiz'in kendisine yaranmaya çalışanlardan birini daha 6 ay önce, restorasyondan beri kaymakamlıkta bulunan zavallı Baron de Bourguignon'u 20 yıllık sadakatine karşı mükafat olarak valiliğe yükselttiğini öğrendi. Bu büyük olay, bütün bu salondaki bayların çabalarını kamçıladı. Zaten önceleri onları darıltmak için pek büyük bir hakaret gerekiyordu, bu olaydan sonra ise hiçbir şeyden alınmaz oldular. Bu hakaret pek nadiren doğrudan doğruya kişiye yapılırdı. Fakat Julien birkaç kez Marki ile Markiz'in kısa cümlelerle yanlarındakileri çekiştirdiklerini duydu. Bu soylular, kral arabasına binebilenlerin kadrosu dışında kalanlara karşı samimiyetle duydukları küçümsemeyi gizlemeye gerek görmüyorlardı. Julien'in anladığına göre Haçlılar kelimesinden başka hiçbir söz onlara saygıyla karışık ciddi bir hal veremiyordu. Her zaman gösterdikleri saygıysa alçak gönüllülükle alınmış bir durum gibiydi. Bütün bu görkem arasında Julien'in ilgisini çeken tek kişi de La Mole'du. Bir gün onun o zavallı Bourguignon'un terfi etmesinde hiçbir etkisi olmadığını söylemesi Julien'in çok hoşuna gitti.